Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 57. Ayrım. Köylülerden iki tanesi o gece tepelerde avlanıyordu. Katliama uzaktan tanık oldular ve ihanete uğradıklarını bildirmek üzere Meren ile Tinat'ı bulmaya gittiler. Neredeyse 20 fersah yolu koşarak aldılar. Tinat onların anlattıklarını dinledi ve hiç duraksamadı. Dolunayı bekleyemeyiz artık. Hemen harekete geçmeliyiz. Fen, Tayita diye acı bir çığlık attı. Onu beklemeye söz vermiştiniz. Bekleyemeyeceğimi sen de biliyorsun, dedi Tinat. Buna cesaret edemem. Eminim Albay Şamses bile bana hak verecektir bu konuda. Meren gönülsüzce başını salladı. Albay Tinat haklı. Bekleyemez. İnsanları toparlayıp kaçmak zorunda. Tayita da bunu isterdi. Fen, ben gelmiyorum sizinle diye bağırdı. Tayita gelene kadar bekleyeceğim. Meren, ben de kalacağım dedi. Ama diğerlerinin bir an evvel gitmesi gerek. Sidudu da Fen'in eline yapıştı. Sen ve Meren benim dostlarımsınız. Ben de gitmiyorum. Tinat, cesur kızlarsınız dedi. Ama aşk tapınağına bir daha gidip o genç kadınları getireceksiniz değil mi? Fen heyecanla, elbette diye bağırdı. Tinat, yanınıza kaç adam lazım diye sordu. Meren 10 kişi yeter dedi. Tapınaktaki kızlar için yedek atlar da gerekiyor. Onları Kitangule yolunu kesen ilk ırmağın başına getiririz. Sonra dönüp Tayita'yı bekleriz. Gecenin büyük bir kısmını at üstünde geçirdiler. Fen ile Sidudu önden gidiyor, Meren de duman yeliyle arkadan takip ediyordu. Şafağın ilk ışıklarıyla daha güneş doğmadan tepeye vardılar ve aşağıdaki vadide bulunan aşk tapınağına baktılar. Fen, tapınakta sabahları ne yapılır diye sordu. Güneş doğmadan rahibeler kızları tapınağa götürür ve tanrıçaya dua edilir. Sonra da kahvaltı için yemekhaneye geçerler. O zaman şimdi tapınakta olmaları gerekiyor. Sidudu, öyle olmalı dedi. Ya canavar maymunlar? Emin değilim. Ama onlar tapınak civarında ve ormanda devreye geziyordur. Kızlara karşı daha iyi olan rahibeler var mı? İyi kalpli olanlar. Sidudu acıyla, hayır dedi. Hepsi de zalim ve merhametsizdir. Bize kafesteki hayvanlarmışız gibi davranırlar. Gelen adamlara itaat etmeye zorlarlar ve rahibelerden bazıları da bizi kendi kirli zevkleri için kullanır. Fen Meren'e baktı. Onları ne yapacağız? Yolumuza çıkanı öldüreceğiz. Kılıçlarını çekip birbirlerine sokularak ve gizlenmeye çalışmadan vadiye doğru inmeye başladılar. Maymunlar ortalıkta yoktu. Sidudu onları ana binadan ayrı olan tapınağa götürdü. Atlarından indiler. Meren kapıya yüklendi ama içeriden kilitliydi. Meren adamlarına, ''Arkamdan gelin!'' diye bağırdı ve kalkanlarıyla hep birlikte kapıya yüklenip açtılar. Kızlar orta sahanda toplanmışlardı. Başlarında da siyah giysili 4 tane rahibe vardı. İşlerinden biri uzun boylu, orta yaşlı ve yüzü çiçek bozuğu olan bir kadındı. Sağ elinde tuttuğu altın tılsımı Meren'e doğru kaldırdı. Sidudu, ''Dikkat et!'' diye haykırdı. ''Bu güçlü bir büyücü olan Nongai. Büyüsüyle sana zarar verebilir.'' Fen yayını çoktan germişti ve hiç tereddüt etmedi. Hemen okunu fırlattı. Ok orta sahana kadar vınlayarak gitti ve Nongai'yi göğsünün ortasından vurdu. Tılsım elinden uçmuş ve kadın taş zemine serilmişti. Diğer 3 rahibe kargalar gibi kaçıştılar. Fen diğer ikisini de vurdu ama 4. rahibe sunağın arkasındaki bir kapıya ulaşmıştı. Kapıyı açmaya çalışırken Sidudu'nun yolladığı ok kürek kemiklerinin ortasına saplandı. Kadın kanlı bir iz bırakarak yere kaydı. Diğerleri gömleklerini başlarına çekmiş, dehşet içinde bekliyordu. Meren, ''Konuş onlarla Sidudu'' diye emretti. ''Sakinleştir.'' Sidudu kızlara koştu ve bazılarını yerden kaldırdı. ''Benim, Sidudu. Korkacak bir şey yok. Bunlar iyi adamlar ve sizi kurtarmaya geldiler.'' Sonra Jinga'yı gördü. ''Yardım et Jinga. Doğru düşünmelerini sağlayalım.'' Meren Fen'e, Hepsini dışarı çıkarıp atlara bindirin dedi. Her an canavar maymunların saldırısına uğrayabiliriz. Kızları dışarı sürüklediler. Bazıları hala inleyip sızlıyor ve ata zorla bindirilmeleri gerekiyordu. Meren acımasız davranıyordu ve sonunda Fen'in de sabrı taşmış, birinin suratına tokadı indirip bağırmak zorunda kalmıştı. Kalk hadi sersem şey, yoksa seni maymunlara bırakırız. Sonunda herkes atlara bindi ve Meren, dört nala ileri diye haykırarak duman yelini mahmuzladı. Terkisinde ona ve birbirlerine sarılmış iki kız vardı. Nakanto ve İmbali, Fen'in deri üzengilerine tırmanmışlardı. Sidudu da Jinga'yı terkisine, başka bir kızı da önüne oturtmuştu. Diğer atlarda da en azından üçer tane kızla birbirine sokulmuş vaziyette tapınağın çimlerini geçtiler, tepeye, oradan da Kitangule yoluna çıkacaklardı. Orman yoluna girmek üzereyken karşılarına iki tane maymun çıktı. Beş tanesi de dallara tırmanmıştı ve altlarından geçerken atların üstüne atladılar. Aynı anda yeşilliklerin arasından böğüren ve kükreyen başka maymunlar ortaya çıktı. Kimileri binicilere saldırıyor, kimileri güçlü çeneleriyle atların bacaklarını ısırıyordu. Nakanto'nun sağ elinde kısa saplı bir mızrak vardı ve canavarların üçünü arka arkaya hakladı. İmbali'nin baltası da havayı yararak inip kalktı ve iki maymun daha öldü. Meren ve Hilto ile diğer askerler de kılıçlarını çekerek maymunları öldürmeye başladılar. Ama canavar maymunlar korkusuz ve sabit fikirli oldukları için çılgınca boğuşuyorlardı. Ağır yaralı olsalar bile atlıları yere düşürmekten vazgeçmiyorlardı. İki tanesi duman yeline saldırdı ve arka bacaklarını ısırmaya çalıştı. Duman yeli üst üste iki kez güçlü çifteler attı. Birinde maymunlardan birinin kafatası ezildi, diğerinde ise öbür maymunun çenesini boynuna gömdü. Tapınak kızlarından biri Hilton'un terkisinden indirildi ve Hilto tek darbede maymunun kafasını uçurana dek hayvan sivri dişleriyle kızın gırtlağını paraladı. O arada Nakanto da bir sürü atı ısıran son canavarı da hakladı. Atlardan biri öyle kötü yaralanmıştı ki İmbali bir balta darbesiyle kafasını ikiye ayırmak zorunda kaldı. Sonunda yeniden toparlanıp vadide ilerlemeye başladılar. Yolun sonundaki çatala gelince doğuya, dağlara ve Kitangule geçidine yöneldiler. Bütün gece yol aldılar ve ertesi sabah erkenden ilerideki ovadan yükselen toz bulutunu gördüler. Öğlen olmadan uzun ve yoğun göçmen grubunun ucuna yetişmişlerdi. Tinat kafilenin gerisini koruyordu ve onların geldiğini görünce dört nala o tarafa gelmeye başladı. "Hoş geldin Albay Şamses," diye bağırdı. "Kızları kurtardığını görüyorum." "Evet, bunlar kurtulanlar ama çok zorlu anlar yaşadılar ve neredeyse yolun sonuna geliyorlardı." Tinat, "Onlara arabalarda yer buluruz," dedi. "Ya sen ve arkadaşların? Bizimle Jari'ye geliyor musunuz? Yoksa geri dönüp ihtiyar büyücüyü bulmakta kararlı mısınız?" Fen, Meren konuşamadan atıldı. "Cevabı zaten biliyorsunuz Albay Tinat." "O zaman sizinle vedalaşmak zorundayım. Cesaretinize ve bizim için yaptıklarınıza teşekkürler. Belki bir daha hiç karşılaşamayacağız ama dostluğunuz bana büyük onur veriyor." "Albay Tinat." "Efendim, siz büyük bir iyimsersiniz." Fen albaya gülümsedi. "Bizden o kadar kolay kurtulamayacağınızı garanti ederim." Kasırgayı albayın atına yaklaştırdı ve adamın sakallı yanağına bir öpücük kondurdu. "Mısır'da yeniden karşılaşınca öteki yanağınızı da öpeceğim." Sonra kasırgayı döndürüp Tinat'ı keyifli bir şaşkınlık içinde bırakarak uzaklaştı. Artık küçük bir kafile olmuşlardı. Sadece üç kadın ve üç erkek vardı. Bu seferlik Nakanto ve İmbali'de koşmaktansa ata binmeyi tercih etmişti ve her biri birer tane yedek at götürüyordu. Yan yana giderken Fen Meren'e, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Dağların mümkün olduğunca yakınına," dedi Meren. "Tayita gelince onu hemen bulmalıyız." Öbür yanından gelen Sidudu'ya döndü. "Dağın yakınlarında saklanabileceğimiz bir yer biliyor musun?" Kız sadece bir an düşündü. "Evet," dedi. Mevsimi gelince babamla mantar toplamaya gittiğimiz bir vadi var. Orada sadece birkaç kişinin bildiği bir mağarada kamp kurardık. Çok geçmeden batı ufkunda üç volkanın karlı zirveleri görünür olmuştu. Mutangi köyünün etrafında dolaştılar ve yaban domuzu avladıkları tepede durup yakılıp yıkılmış köye baktılar. Küllerin ve yanmış cesetlerin kokusu oraya kadar geliyordu. Kimse bir şey söylemedi ve dönüp batıya doğru ilerlemeye devam ettiler. Sidudu'nun onları götürdüğü mağara dağın eteğine gömülü durumdaydı. Ağaçlar ve yer katmanları tarafından öyle iyi gizlenmişti ki önüne gelene kadar farkına varmadılar. Mağaranın yanında atlar için güzel bir otlak ve su ihtiyaçlarını karşılayacak bir pınar vardı. Mağaranın içi kuru ve sıcaktı. Sidudu'nun ailesi dip taraftaki oyukta eski bir tencere ile birkaç alet bırakmıştı. Ayrıca büyük bir odun yığını vardı. Kadınlar akşam yemeğini hazırladı ve hepsi ateşin başına toplanıp yemeğe oturdular. Fen, "Burada yeterince rahat ederiz," dedi. "Ama kaleye ve bulut bahçelerine giden yoldan ne kadar uzaktayız?" Sidudu, 6-7 fersah diye cevap verdi. Meren geyik eti yahnisinden aldığı lokmayı çiğnerken, "Güzel," dedi. "Göze çarpmayacak kadar uzak. Ama aşağı indiğinde tayı tayı hemen bulacak kadar da yakın." Fen, "Eğer ve ne zaman" kelimesini kullanmadığına sevindim diye gözlemde bulundu. Bir süre konuşmadan yemeklerini yediler. Sadece bakır tencerelere değen kaşıkların sesi duyuldu. Sidudu, "Onun geldiğini nasıl anlayacağız?" diye sordu. "Yolu mu gözetleyeceğiz?" Hepsi Fen'e baktılar. Fen, "Buna gerek yok," dedi. "Geldiği zaman haberim olur, beni uyarır." Aylardır hareket halindeydiler. Sürekli at binmiş, dövüşmüş, bitap düşmüşlerdi. Bunca zamandır nöbet devri dışında deliksiz uyumak için ilk fırsatlarıydı. Fen ile Sidudu gece yarısı nöbetini aldılar ve güneyde yıldızların oluşturduğu büyük haç ufka doğru inerken uykulu bir durumda mağaraya girip nöbeti devretmek üzere Nakanto ile İmbali'yi uyandırdılar. Sonra da uyku minderlerine yığılıp deliksiz bir uykuya daldılar. Ertesi sabah şafak sökmeden önce Fen, Meren'i sarsarak uyandırdı. Meren öyle bir yerinden fırladı ki diğerleri de uyandı. Fen'in gözünde yaşlar görünce de hemen kılıcına sarıldı. "Ne oldu Fen, ne var?" Fen, "Yok bir şey," diye bağırdı. Meren onun yüzüne dikkatle bakınca sevinçten ağladığını anlamıştı. "Her şey harika. Tayı da hayatta. Gece bana geldi." "Onu gördün mü?" Meren kızın kolunu yakalamış heyecanla sallıyordu. "Nerede şimdi? Nereye gitti?" "Uyurken bana bakmaya gelmişti. Ben uyanınca ruh işaretini gösterdi ve yakında döneceğim. Çok yakında," diye mesaj yolladı. Sidudu minderinden fırlayıp Fen'e sarıldı. "Ah, senin adına çok sevindim Fen ve hepimiz adına." Fen, "Artık her şey yoluna girecek," dedi. "Tayita dönecek ve kurtulacağız." Eos, "Seni yüzyıllardır bekliyordum," demiş ve Tayita onun büyük yalanın cisimleşmiş hali olduğunu bilmesine rağmen sözlerine inanmaktan kendini alamamıştı. Kadın dönüp mağaranın ağzına doğru yürüdü. Tayita direnmeye çalışmadı. Onu takip etmekten başka bir şey yapamayacağını biliyordu. Ona karşı çıkabilmek için geliştirdiği tüm güçlere karşın o anda kadının götüreceği yere gitmekten başka bir şey istemiyordu. Girişten sonra tünelin yosun kaplı duvarları Tayita'nın omzuna sürtünecek kadar daralıyordu. Ayaklarının üstünde köpürüp tuniğine sıçrayan kaynak suyu buz gibiydi. Eos önde kayarmış gibi gidiyordu. Siyah ipeğin altında kalçaları iki yana salınan bir kobra gibi dalgalanmaktaydı. Kadın sudan çıktı ve dar bir taş yoldan yukarı tırmanmaya başladı. Tepede tünel genişlemiş ve oda gibi bir geçit halini almıştı. Duvarlar, üzerlerine çeşitli insan formları, gerçek ve hayali hayvan figürleri oyulmuş lacivert taşlarla kaplıydı. Yerler ise kaplan gözü denen kahverengi tonlardaydı. Çatı pembe kuvarstan yapılmıştı. Duvarlardaki dirseklere insan başı büyüklüğünde kristal kayalar yerleştirilmişti. Eos yaklaşırken bu kristallerden yayılan gizemli turuncu ışık önünü aydınlatıyordu. Onlar geçip gidince kristaller sönüyordu. Taita bir iki kere iri maymun gölgeleri görür gibi oldu. Eos'un küçük çıplak ayakları altın sarısı taşların üstünde sessizce yol alıyordu. Taita o ayaklardan büyülenmiş gibiydi ve gözlerini alamıyordu. Kadın yürüdükçe havaya enfes bir koku yayılmaktaydı. Taita kokuyu da büyük bir zevkle içine çekiyor, zambakları hatırlıyordu. Sonunda hoş ve ferah bir salona ulaştılar. Burada duvarlar yeşil malakittendi. Yüksek tavandaki bacalar yeryüzüne kadar ulaşıyor olmalıydı. Çünkü onlardan içeri dolan güneş ışıkları duvarlarda zümrüt rengi yansımalar yapıyordu. Odadaki mobilyalar fil dişinden oyulmuştu ve başlıca parçalar alçak iki kanepeydi. Eos gidip birine oturdu. Bacaklarını altına almış ve pelerinini üstüne serip ayaklarını bile örtmüştü. Karşısındaki diğer kanepeyi gösterdi. Lütfen rahatına bak. Benim sevgili onur konuğum Taita. Bunları Tenmas diliyle söylemişti. Taita kanepeye gitti ve kadının karşısına oturdu. Kanepe işlemeli ipek bir minderle kaplanmıştı. Kadın, ben Eos'um dedi. Niye bana sevgili dedin? Bu daha ilk karşılaşmamız. Beni hiç tanımıyorsun ki. Ah Taita, seni senin kendini tanıdığın kadar iyi tanıyorum. Hatta belki daha bile fazla. Sesi Taita'nın o güne kadar dinlediği bütün müziklerden daha tatlıydı. Zihnini buna kapatmaya çalıştı. Her ne kadar sözlerin mantığa aykırı olsa da nedense kuşku duyamıyorum. Beni tanıdığını kabul ediyorum ama ben senin adından başka bir şey bilmiyorum. Taita, birbirimize karşı dürüst olmalıyız. Sana sadece gerçeği söyleyeceğim. Sen de bana öyle yapmalısın. Son cümlem bir yalandı. Benim hakkımda çok şey biliyorsun ve ne yazık ki çoğu yanlış bir sürü de ön yargım var. İstersen seni aydınlatır, yanlışlarını düzeltirim. Söylesene, nerede yanılıyorum? Düşmanın olduğuma inanıyorsun. Taita ses çıkarmadı. Eos, ben senin dostunum diye devam etti. Hayatta sahip olacağın en içten ve tatlı dostemdi. Taita ciddi bir tavırla başını eğdi ama yine bir şey demedi. Ümitsiz ona inanmak istediğini fark etmişti. Bu da kalkanını yüksek tutma kararlılığını alıp götürmüştü. Bir süre sonra Eos yine konuştu. Sana yalan söyleyeceğimi sanıyorsun. Şimdiye kadar dediklerimin de senin bana söylediklerin gibi yalan olduğunu düşünüyorsun. Taita onun okuyabileceği bir aurası olmamasına seviniyordu. Duyguları fokur fokur kaynamaktaydı. Sana sadece doğruyu söyledim. Mağarada karşına çıkardığım görüntüler gerçekti. Hiçbir hile karışmamıştı. Güçlü imajlardı diyen Taita'nın ses tonu tarafsız ve yorumsuzdu. Hepsi de gerçekti. Sana söz verdiğim her şeyi gücümün sınırları içinde. Neden onca insan arasından beni seçtin? Eos küçümseyerek, onca insan mı diye sordu. İnsanların tümü benim için beyaz karıncalar kadar önemsiz. İçgüdüsel yaratıklar hepsi. Makul ve akıllı değiller. Çünkü o erdemlere erişecek kadar uzun yaşamıyorlar. Taita, ben akıllı, bilgili, merhametli insanlar tanıdım diye karşı çıktı. Sen bu değerlendirmeyi kendi kısa hayatına göre yapıyorsun. Ben epey uzun yaşadım. Ama fazla zamanın kalmadı dedi Eos. Neredeyse bitiyor ömrün. Açık sözlüsün Eos. Dediğim gibi, sana sadece gerçekleri söyleyeceğim. İnsan bedeni kusurlu bir araç ve hayat geçici. Bir insan gerçek bilgeliğe ve anlayışa eremeden ölüyor. İnsan standartlarına göre sen bir uzun yaşayansın ve benim tahminime göre 156 yaşındasın. Bana göre bu bir kelebeğin ömründen uzun değil ya da akşam karanlığında açıp gün doğmadan solan bir gece kaktüsünkünden. Ruhunun içinde barındığı fiziksel araç yakında seni yarı yolda bırakacak. Aniden sağ elini siyah ipek örtünün altından çıkarıp bir kutsama işareti yaptı. Eğer ayakları güzelse, eli olağanüstüydü. Tayita onun zarif hareketine bakarken nefesinin kesildiğini ve kollarındaki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Ama öyle olması gerekmiyor, dedi Eos yumuşak bir sesle. Daha soruma cevap vermedin Eos. Niye ben? Eos, yaşadığın kısa süre içinde çok şey başarmışsın, dedi. Tayita acı bir şekilde güldü. Demek ki şimdi ben genç ve güzel bir organ olan yaşlı ve çirkin bir adamım. Kadın da o çığngaraklı sesiyle gülmüştü. Çok hoş ifade ettin. Elini tekrar pelerinin içine dalıp Tayita'yı onu görme zevkinden mahrum bıraktı. Sonra konuşmaya devam etti. Mağarada sana gençliğimi gösterdim. Çok güzeldin ve yine öyle olabilirsin. İstediğin genç ve güzel adamı seçecek durumdasın. Zaten bunu yaptığından hiç kuşkum yok. Kadın hemen dürüstçe yanıt verdi. En az 10.000 kere. Ama güzelliklerine rağmen karıncaydılar. Ben farklı mı olacağım? Evet Tayita, evet. Ne yönden? Zihnin, dedi Eos. Şehevi tutkular çabuk geçer. Üstün bir zihin ise sonsuza kadar mutluluk verir. Büyük bir zeka, ebediyen genç kalan bir bedende zamanla giderek keskinleşir. Bunlar tanrısal özelliklerdir. Tayita, sen çağlar boyunca hasretini çektiğim mükemmel yoldaş ve eşsin. 57. ayrımın sonu, sayfa 484, devamı 58. ayrımda.